Ayrım 2.
Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı olan insanlar kendilerini belli edince, vampirler, cellatlar, katiller, kafatası avcıları, vicdansızlar her zamanki işlerine başlıyorlardı. Akıtılan kan, sevgiye susamış kalpleri, tutkuyla dolu sevişmelere aç, sevişme yoksulu o talihsiz bedenleri peşiyle alıp götürüyordu. Öyle ki bu kanın içinde elinden silahını hiç bırakmayan insanlar da sürükleniyordu. Grup seks partileri ölüm partilerine dönüşüyordu sonunda. Binbir özlemle bu gecelere koşuşturan, sevgiye ve sevişmeye susamış olan bu insanlar, akıtılan kanlarıyla birlikte sevme ve sevilme umutlarını, dahası yeteneklerini de giderek yitiriyorlardı. İşte o da böyle bir durumdaydı giderek. Yıllar önce sevip kaybettiği insanı bulabileceğine ilişkin inancını artık kaybetmeye başlamıştı bu gecelerden birinde. Hırçınlaşmıştı. Aşkın inançlarıyla tenin isteklerinin ayrı ayrı şeyler olabileceğine bile inanır hale geliyordu sanki. İnsan ruhu ve insan vücudu onu artık ürkütmeye başlamıştı. Yine grup seks partisine gittiği bir geceydi. Son zamanlarda sıkça yaptığı gibi orgazm hapını içip etrafı seyrederken, bir taraftan da tenin kutsallığı ve sevgi için acaba daha denenmemiş kaç yol kaldığını düşünürken, gecenin o kötü kalpli insanları kanlı operanın açılışını yapmışlardı bile. Ortalık dalgalanmış, ruhlara o karanlık rüzgarlar estirilmişti ki birden serçe parmağının bir başka serçe parmağa değdiğini hissetti. Ve inanılmaz bir şekilde aynı anda serçe parmağının sevinçli ve hüzünlü bir ıstırapla yandığını da hissetti. O yıllardır yokluğunu çektiği aşk, yanan serçe parmağından koluna, vücuduna, kalbine akıyordu. O bir anlık temas, ona varlığını hatırlatan bir yangın başlatmıştı içinde. Kalbindeki sancıyan yer o sıcaklıkta doğmuş, binbir karanlık rüzgarın altında kalan dünya yeryüzüne doğru yükselmeye başlamıştı. Kaybettiği ve kaybolduğu şehir belirmeye başlamış, dünyanın o sımsıcak bir nabız gibi atan hakikati elle dokunulur ve muhteşem bir şekilde kendisini hissettirir hale gelmişti. Ancak hemen sonra ölümcül bir telaşa kapıldı. Kimdi peki serçe parmağına bir saniye dokunup aşkla yakan? Gece bitmiş, cellatlar, katiller, kafatası avcıları, vicdansızlar, vampirler, kurbanlarını evlerine götürmüş, kendisini kurtarmayı başaranlar da kaçıp gitmişlerdi bu kanlı operadan. Koşarak ve sevgiyle çarpan kalbini tutarak evine geldi. Ve soluk soluğa bugüne dek katılıp da altında kalan bütün o kanlı operaların resimlerini yapmaya koyuldu. O serçe parmağın sahibini bulabilmek için her defasında biraz daha büyüttü resimlerinin boyutlarını. Kiminde yürekleri deşilen sevgiye susamış keşişler, kiminde kasları ve cinsel organları alev alev ama yüreği buza kesmiş gece insanları, kiminde hiç sevilmediği için bedeninden başka verecek bir şey olmayan umutsuzlar vardı. O ise adım adım yaklaşıyordu, onca kötülükte bile sevgisini koruyana, ona. Arka bahçede o efendi, o kibar, o ölçülü çocuk yoktu. Denedim. Ne zaman bir ortamda maskesiz, asıl kişiliğimle hiçbir şeyi saklamaksızın, rollere ve beklentilere uymaksızın bir şeyler söylemişsem, çoğu kez orada sıkıntılı bir gerginlik yaratmışımdır. Ardından garip zehirleyici bir sessizlik olmuş, kimileri bana genellikle kızgınlıkla bakmış, kimileri ise konuyu değiştirmeye çalışmıştır. Ne yalan söylemeli, aslında ben de birçokları gibi bu iki yüzlü ve maskeli kültürün bir kurbanıyım. Asıl kişiliğimle var olup, içimden geldiği gibi konuştuğumda ve dengeleri bozduğumda, bana ödetilecek bedelleri göze almaktan sık sık çekinmişimdir. Çünkü yakın çevremde ya da başka ortamlarda asıl kişiliğimle, yani hapsolduğum toplumsal kişiliğimden kurtulup özgür olmak istediğimde etrafıma bir kızgınlık, bir anormallik, bir huzur bozucu çemberi çizilmesinden ve insanlara iletmek istediğim sözümün, yeteneklerimin ve bunca yıllık çalışmalarımın bu insafsız yargılarla gölgelenmesinden zaman zaman sonsuz endişe duyuyorum. Bu korkuları ve endişeleri duyduğum için de kendimi hep küçümsüyorum. Geçenlerde Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bir doktor arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Orada bir koğuşta kendilerine elektroşok yapılması için sıra bekleyen ve çoğu genç olan kadınlar gördüm. Psikiyatristler ağır bir depresyondan geçtiklerini söylemişlerdi onlara. Biraz dertleştiğimde birçoğunun aşk acısı çektiğini öğrenmiştim. Sevdikleri tarafından terk edilmişler, yarı yolda bırakılmışlardı. Terk edilmeye, sevgilerinin karşılıksız kalmasına, unutulmaya tahammül edememişler, yoğun bir düş kırıklığına ve öfkeye kapılmışlardı. İçlerindeki baş kaldıran o asi acıyla mücadele ediyorlardı şimdi de. Dikkat ettim, kendilerini ve yaşadıkları acıyı büyük bir içtenlikle anlatıyorlardı ve hiçbir hesap yapmadan anlayış bekliyorlardı çevredekilerden. Ancak benzer acılar çektikleri, benzer uçurumların kıyısında oldukları için birbirlerinden başka güvenecekleri kimseleri yoktu. Hiç unutmuyorum biri diğerini, bana elektroşok yapılırken ellerimi tutarsın değil mi diye soruyordu. Öbürü de ona, tutmaz mıyım, birbirimizden başka kimimiz var bu dünyada diyordu. Asıl kişilikleriyle var olmuşlar, sevgilerini köreltmemişler, çırılçıplak ve içlerindeki o asla bastırmadıkları olanca tutkuyla sevdiklerine bağlanmışlar ama sonunda dünyadaki geçerli ilişki kurallarının o sinsi toplumsal gerçeklerin soğuk duvarlarına çarpmışlar ve bu acımasızlığa bütün duygularıyla karşı koyduklarında ise hasta damgası yemişler, ruhları paramparça olmuştu. Hasta bakıcılar bir süre sonra yanlarına geldi, elektroşok odasına çağrılıyorlardı. Bunu duyunca birbirlerine sarıldılar ve sözleştikleri gibi el ele verdiler. Ve ağır adımlarla sevgi dolu ve maskesiz kişiliklerinin bu toplumda bedeli olan cezanın bir kısmını ödemeye gittiler. Tuhaftı, çok çaresiz ve kederli bir halleri olsa da arkalarından bakarken bu insanlara güçlü bir hayranlık duyuyordum. Etrafları onca duvarlarla çevrili olsalar bile onlar asıl kişilikleriyle var oluyor, karşılık bulmasalar, terk edilselerdi, sevgilerini olanca tutkuyla yaşıyorlardı. Ve özgür kişiliklerinin ve giderek soğuyan bu toplumun, bu dünyanın beklentilerine ve ortalama idrakine uymayan duygularının bedelini cesurca ödüyorlardı işte. Bense soğuk duvarlara çarpmanın bedelini, onlar gibi açık açık ödemeyi henüz göze alamamış, arka bahçemi, yani asıl kişiliğimi çok kişiyi birden karşıma almamaya özen göstererek ve adım adım ortaya koymayı ve gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Yani sonuçta belli bir hesaplılıktan, utangaç maskelerden, gizli niyetlilikten ne kadar istesem de bir türlü kurtulamıyordum. Evet, yazılarımda ve insanlarla yüz yüzeyken elimden geldiğince içten olmaya ve bu insanın içini öldüren kültürün kimi yasak sınırlarını zorlamaya çalışsam ve iç sesime hep kulak versem de yine de kimselerin bilmediği, insanlardan sakladığım, gizlediğim duygu ve düşüncelerle dolup taşan bir arka bahçem vardı benim. Bu arka bahçede o günlük hayatında ölçülü ve tutarlı olmaya çalışan o efendi, o kibar, o ölçülü çocuk yoktu. Aksine ölçüsüzlük, tutarsızlık ve gizlendiği mağarasından bir an önce çıkıp içinden geldiği gibi konuşup küfretmeye can atan asi ve toplum dışı bir insan vardı. O arka bahçede ne derler korkusuyla bastırılmış ve toplumsal kültürün sapkınlık olarak yargıladığı başkaldırılar, arzular, koyu ve esrik düşler ve hayaller vardı. O arka bahçede koşulsuz sevilme isteğinin yanında, anlaşılmayacağından ve karşılıksız kalınacağından korkulduğu için burada saklanan anlar, detaylar, sözler, resimler vardı. Zaman zaman kimi ipuçlarıyla ortaya çıkardığımda gerginlik yaratan, tehlikeli bulunan, hatta horlanıp küçümsenen bu arka bahçe benim asıl gerçek yanımdı. Bu gerçek yanımı her bedeli göze alarak tamamen insan içine çıkartamazsam kendimi hep böyle eksik, hep böyle yenik ve hep böyle sürgünde hissedeceğimi iyi biliyorum. Bu ülkede asıl kişiliğiyle, gerçek yüzüyle yaşayan ya da yaşamak isteyenler üzerinde asıl benliğini kapatmış, iç sesini susturmuş ya da iki yüzlülüğü ve sahtekarlığı normallik diye yaşayan ve böyle yaşanması için nerede olursa olsun tavır koyan, her türlü kitle iletişim ve eğitim aygıtlarıyla duyguları körleştirilmiş, gözlerinin birinde hep bir kamera taşıyan insanların amansız ve ölümcül bir baskısı var. Bence özgürlük, adalet, demokrasi gibi kavramlar bu karşıtlık ve bu ölümcül baskı yok sayılarak tartışılamaz. Biliyorum, bir gün her şey bir başka ışık altında, gerçek ve yalansız yüzlerle yeniden konuşulacak. Yoksa iç dünyası ile olan köprülerini atmış, asıl benliğini öldürmüş ve içinde bir çöl barındıran insanlarla hangi konuda ne paylaşılabilir ki? Olsa olsa paylaşılan sefil yalanlar olur. Bedelini ödeyemediğimiz için yeterince karşı çıkamadığımız ve hemen her gün yaşamaya mecbur kaldıklarımız. Umutsuzluğumuz şımarık çocuğumuzdu. Felaketlerin kıyısında körebe oynadığımız yıllardı. Bizi incitip kıranlara inat, kendimize mutluluğu yasaklamıştık sanki. Hayatın esas çocukları biziz derdik ama ne çok kolaylaştırırdık bizi umutsuzluğun kucağına itenlerin işini. Dayanışmadan kardeşlikten söz eder ama yine de en çok yalnızlığımızla, bir başına kaldığımız zamanlarda hissettiklerimizle övünürdük sık sık. En çok da anlaşılmamaktan yakınırdık. Yer altındaki antik mağaralar gibiydik ve keşfedilmeyi beklerdik kaprisli bir sabırsızlıkla. Çektiklerimiz bilinsin ama yine de bize çok yaklaşılmasın isterdik. En çok kanımıza susamış aşklarımızdan ve acılarımızdan söz açardık. Hepimizin aşka büyük bir zaafı vardı ve tutkular içinde olduğumuzu sanırdık. Ve kimselerin bilmediği acılarımız kanıtlansın diye aşık olduğumuzu hisseder ve bunu çabucak söylerdik birbirimize ve en çok da kendimize. Ama acılarımızı karşımızdakine bir türlü kanıtlayamaz ve o sırada mevsimler değişir ve biz aşkın çok uzağına düşerdik umutsuzca. Oysa bir yerlerde aşka en çok direnç gösteren, tutkularını hep saklayarak yaşayan biri hücrelerine kadar aşık olur ve bu yaşanan sıradanlıktan çekip giderdi. Bizler için aşklarımız acılarımızı karşımızdakine bir kanıtlama duygusu olduğu, üstelik mevsimlerimiz çabucak değiştiği için aşklarımızı ve acılarımızı anlatırken yaşardık en çok. Sanki bilerek çok geç ya da çok erken kalırdık ve biz geldiğimizde mutluluk da, aşk da, acılar da geçip gitmiş olurdu ömürlerimizden. Hayat dalgınlığımıza gelirdi. Belki de biz öyle olsun isterdik. Ve ne çok intiharlardan konuşurduk o yıllar. Eski arkadaşlarımızdan, okul yıllarımızdan, gizli kalmış başarılarımızdan söz eder gibi anardık tanık olduğumuz kimi intiharları. Oysa intiharımızdan delice korktuğumuz için bu kadar çok konuşurduk intiharları. Korkusuz olduğumuz biraz olsun anlaşılsın diye şakacıktan intiharlara kalkışırdık arada bir. Kimimiz de yoğurt almaya gider, intihar edip geri dönerdi sonra. Ama biz bütün bu mutsuzluk oyunlarıyla hayattan zaman çalarken hiç ummadığımız, yani hayatı ve ölümü çok ciddiye alan birisi, biz onun yeterince farkına varamadan intihar etmiş olurdu. Hem de yaşarken intiharın bir kez bile sözünü etmemişken. Umutsuzluğumuz, ilk göz ağrımız, şımarık çocuğumuz da hepimizin. Üzerine titrerdik ve her gittiğimiz yere onu da götürürdük. Meyhanelerde masalara, yıldızları seyredip dilek tuttuğumuz deniz kıyısındaki banklara yatırırdık onu. İki cinnet, iki sevişme arasında yanına koşup yaşıyor mu diye bakar, yaşadığını anlayınca da öpüp koklar bağrımıza basardık onu. Hayatın, şehirlerin esas çocukları bizleriz derdik ama bir türlü yaşama evet diyemezdik. Felaketin kıyısında körebe oynadığımız yıllardı. Bizi incitip kıranlara inat, mutluluğu kendimize yasak etmiştik sanki. Ne çok kolaylaştırdık düşmanlarımızın işini. Aşkta yarın yoktur sevgili. Aşk bu dünyanın ölçüleriyle açıklanamaz sevgili. O ilkel bir acıdır, yaban bir ağrıdır. Gelir ve içimizdeki o çok eski bir şeye dokunur. Sonra bir perde açılır ve yolculuk başlar. Bu yolculukta artık para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular yoktur. Aşkın kendi gerçekliği vardır sevgili. İnsan bir başka ışığa teslim olur. Aşkta yarın yoktur sevgili. Zaman ileri doğru değil, içeri yüreklere, derinlere doğru işlemeye başlar. İnsan korkusuz olur, daha derinden anlamaya başlar, bilgeleşir. Hiç bilmediği sezgileriyle buluşur. Yükü çok ağırdır, kendiyle buluşmuştur. Hem dışındadır dünyanın, hem de ta ortasında. Hindistan'da Ganj Nehri'nin kıyısında yakılan yoksul adamın hissettikleri de onunladır, yitirdikleri de. New York'ta bir sokakta, o kartondan kulübesinde yaşayan kadının çıplak yalnızlığı da. Her şey onunladır, ona emanettir sanki. Ama o, çıldırtıcı bir yalnızlık içindedir yine de. Aşkın kültürlü olmakla, bilgili olmakla da ilgisi yoktur sevgili. Kanımıza karışan ilkel acı, o yaban ağrıyla hiçbir kitabın yazmadığı hakikatlere daha yakınızdır, inan. Kim demişti hatırlamıyorum. Aşk varlığın değil, yokluğun acısıdır diye. Belki de bu yüzden ilk gençliğimde, o yoğun aşık olduğum yıllarda gözüme uyku girmez, dudağımda bir ıslıkla bütün gece şehri, o karanlık, o hüzünlü sokakları dolaşır, insanları uykularından uyandırmak isterdim. Uyanıp içimde derin bir sızıyla uyanan o derin sancının acısına ortak olsunlar diye. Aşk çok eski bir şeydir sevgili. Onun içinden o çileli çocukluğumuz geçer. Sevdiğimiz insanların çocukları da. Oradan üvey anneler, eksik babalar, parasız yatılılar geçer. Ve sonra aşk bütün bunları alır, daha da eskilere gider. Hep o ilkel acıya, o yaban ağrıya. İnsan bazen nedensiz yere umutsuzluğa kapılır. Kimselere veremez sevgisini. Kimselere kendini anlatamaz, evlere kapanır. Bazen denizler, kıyılar çeker insanı. İnsan bu kapılmayı anlayamaz. Oysa çok eski bir yerde yaşanmasından korkulup vazgeçilmez aşkların sızısıdır bu. Bu sızı, bu yenilgi mevsimlerle, yıllarla devredilir başka insanlara. Bir insanın yaptığı bir hatanın tüm insanlara yayılması gibi. İşte şimdi biz de sevgili, ya olmadık zamanlarda umutsuzluğa kapılıp soluğu evlerde alacağız, ya da denizler kıyılar çekecek bizi. Nasıl biz başkalarının korkaklığını taşıyorsak, başkaları da bizim korkaklığımızı taşıyacak, yenilgimizi, umutsuzluğumuzu. Birazdan sabah olacak. Para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular başlayacak. Bunlar varsa ve bizim için geçerliyse aşk yoktur. Ve hiç olmamıştır sevgili. Birbirimizi kandırmayalım. Hadi güne hazırlan. Yaşadıklarımızı unutmaya çalış. Aşk bize güvenip verdiği büyüsünü, sırlarını, cesaretini, bilgeliğini ve o ilkel, o yaban ağrısını geri alacak. Bunlar olurken içimiz bir an çok üşüyecek, sonra geçecek. Hadi oyalanma, birazdan yarın olacak. Aşkta yarın yoktur sevgili. Ya aşkı bekleyecek ya da yaşadıklarına boyun eğecekti. Cinselliği de hayatı gibiydi. Atıldığı denizlerin alaycı dalgaları onu hep sıkıntılı ve o tek düze kıyılarına geri getiriyordu. O kutsal ışık altındaki deniz, o esirgeyen mavilik onu alıp götüremiyordu. Oysa hep sevişmeye başlamadan önce, bu defa farklı olacak, bu coşkunluktan, bu birleşmeden önümde hep o özlediğim yol açılacak diyordu. İşte bu derin hasret yüzünden ona hep elbiselerin çıkartılması kutsal bir tören, gizli bir ayin gibi gelirdi. Böylesi bir sevişme duygusunun dinsel bir yanı vardı sanki. Her defasında içindeki o derin susuzluğun, o zehirleyici kanamanın dineceğini umut ediyordu. Ama olmuyordu işte. O hep denediği, bildiği tadı yaşıyordu yine. Farklı bir bedende ama aynı sularda yüzdüğü. Zaman zaman kırgın sessizliği, zarif ama ona yabancı gelen seslerle bölünse de, karşısındakinin de kendisinin o bildik, o aynı sularında yüzdüğünü hissediyordu. Bedenleri gece boyunca birbirlerini etkilemek için söyledikleri, çoğu kez başkalarının yazdığı şiirlerden, romanlardan, film repliklerinden, daha önceki sevgililiklerden derlenip alınmış, ödünç anlamlardan pek etkilenmemiş, sanki onların yaratmaya çalıştıkları bu atmosferden daha dürüst, daha başına buyruk çıkmıştı. O binbir umut, merak ve neredeyse körleşen heyecan duygularıyla kendi kendisini baştan çıkartan cinsel arzuları bedenlerinin doğasına, duygusuna çarptığında iki tarafta garip bir şekilde yalnızlaşmıştı şimdi. Mahcubiyet ve düş kırıklıkları duygularına bulaşmış bir rekabet duygusuyla yaşanıyordu şimdi bu yalnızlık. Ve güzellik ideolojisinin yarattığı başarısızlık korkusu ve güvensizlik duygularıyla daha artıyordu hiç şüphesiz. İki tarafta en çok da bu yüzden bedenlerinin, en çok da ruhlarının yara almaması için karşı tarafı son anda etkileyerek, fedakarlıklar ve kimi jestler ihmal etmemeye çalışarak elinden gelen son gayreti gösteriyordu. Ama bütün bunları sevişmenin bir an önce bitmesini içinden dileyerek yapıyordu sanki. Birçokları gibi onun da en korunaksız, yaralanmaya en açık olduğu anlardı böyle yenik biten sevişme sonraları. Kimseyi, kendisini bile aldatamayacak kadar zayıflamıştır içi. Konuşmadan sesinin öksüzleştiğini ve kendisinden cesaret kırıcı uzaklıklara gittiğini hissederdi. O an çok korunaksız olsa da yine karşısındakinin konuşmasını isterdi, aldatılmaya hazır bir duygu ve gizli bir umutta. Ama çoğu kez iki tarafı da derin kuyulara çeken zehirli sessizlikler ayırırdı bir süre. Böyle çaresizlik anlarında aklı kalbindeki çok eski bir duyguyu uyandırırdı. Şefkatle sarılırdı yanında kendisi gibi yenik ve öksüz yatan ve sesini yitirmiş bedene. Böyle anlarda en koruyucu duygu şefkatti. Çünkü aşkınlığa ulaşmak için başlanılan her sevişme, insanın yitirdiği çocukluğunu bulmayı umut ettiği mistik bir yolculuk da aynı zamanda. Ruhun ve bedenin henüz parçalanmadığı, o altın çocukluğa geriye dönme isteğiydi böylesi sevişmek. Onu bulup yolculuğa kalındığı yerden devam etmekti. Kuşlar gibi hafiflemiş, zırhlardan, kabuklardan arınmış ve nefes nefese. Kim bilir kaçıncı kez ve bir kez daha anlamıştı. Aşk onu seçmeden ne bu sıkıntılı ve tek düze hayattan kurtulması mümkündü, ne sevişirken geçmişine, yani o parçalanmamış çocukluğuyla buluşması, ne de dünyayı ve o sonsuz maviliği yeniden ve o kutsal ışık altında görmesi. Tabii bu, yanında yatan yenik ve öksüz bedenin sahibi insan için de geçerliydi. Ya aşkın onu seçmesini bekleyecekti, ya da herhangi bir sevişmeden önce olmadık umutlara kapılmayı bırakacak ve böylesi sevişme sonraları yaşadıklarına boyun eğecek, kabullenecekti. Ona kötü gün dostu derlerdi. Bir süredir görmediği arkadaşının yüzü derin kırışıklıklarla kaplanmıştı. Üstelik kısa bir zamanda olmuştu. Tuhaftı ama bu durum onda gizliden gizliye bir hoşnutluk duygusu yaratmıştı. Eve geldiğinde ilk işi aynaya bakmak oldu. Kendi yüzünde pek kırışık yoktu. Hatta arkadaşına göre canlı ve parlak sayılırdı cildi. Hala çekici bir kadındı. Bunu hissedince yaşadığı hoşnutluk duygusu daha da bir pekişmişti sanki. Ama bir süre sonra içinde güç bela oluşturmaya çabaladığı dengenin bozulduğunu ve kendini suçlu bulduğunu hissetti. Nasıl oluyordu da çok yakın bildiği bir arkadaşının yüzünün yaşlanmasından, diriliğini ve çekiciliğini yitirmesinden hoşnutluk duyabiliyordu. Oysa onun hep iyiliğini istediğini ve çok sevdiğini sanırdı. Peki neydi onunla girdiği bu gizli yarışma, bu kötü rekabet duygusu? Yoksa farkında olmadan kendisini ve sevdiğini sandığı arkadaşlarını sürekli olarak aldatıyor muydu? Bu ölümcül sorunun yanıtını hep erteliyordu. Çünkü bütün hayatı aslında bu sorunun arkasında gizliydi. Yıllardır sırtını bu sorunun o tedirgin edici ve o karanlık kapısına dayamıştı. Bu soruyu yanıtlarsa savrulacağı uçurumların derinliğini düşünmekle geçirmişti hep saklı kalan ömrünü.